Ayrım 21, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 238. Akşam çöküyor. Odaya sızan ışığın giderek kızıl sarıya dönmesinden, an beyan solmasından belli. Çarşının uğultusu perde perde azalıyor. Uzaktan uzağa bir ezan sesi geliyor. Askeriyenin daha gür yükselen bayrak merasim komutlarına ve marşlarına karışıyor. Karşıdaki kasetçi her akşam tam da bu saatte çaldığı Dağlara Gel Dağlara kasetinin Kürtçesini teybe yerleştiriyor, cihazın sesini ardına kadar açıyor. Bu şehrin sesi yok diye düşünmüştü. Şimdi şehrin kendi sesini nasıl kaybettiğini anlamaya başlıyor. Burada sesler birbirine düşman, birbirini boğuyor, birbirini susturmaya çalışıyor. Şehrin kendi sesi susunca çatışan yabancı seslerden gürültü ya da boşluk kalıyor geriye. Banyodan çıkıp yanıma geldiğinde kuzgun saçların ıslaktı. Kıvrım kıvrım, büklüm büklüm dağılmışlardı alnına, yüzüne, omuzlarına. İçimde sevdiğine ilk kez kavuşmuş delikanlı heyecanı, anlık arzuların ya da alkolün yönlendirdiği, bazen hayır diyememe üşengeçliğiyle, bazen karşımdakini incitmemek, gururunu kırmamak için girilen ilişkilerin sonrasında duyulan sıkıntıdan, ağırlıktan, pişmanlıktan eser yoktu. Cihan, aynanın karşısına geçip saçlarını toparlamaya çalışırken, sevişmenin yüzündeki ve bedenindeki görünür izlerini silmeye çabalarken seyrettim onu. Rahatlığına, doğallığına hayran kalmak mı, şaşırmak mı, yoksa onun için bu kadar sıradan bir olay mıydı yaşadığımız diye üzülmek mi gerekir bilmiyordum. Sular, sevişmemizin bütün izlerini, bütün duygularını yıkayıp geçmişti üzerinden. Arzulu genç bir kadının, hayatından geçip gidecek bir yabancı ile yaşadığı, yabancı olduğu için zararsız, kalıcı olmayacağı için önemsiz bir cinsellikten mi ibaretti? Sonraki günlerde konuşurlarken, Ömer Eren'in ününün çekiciliğini de unutmayalım. Ne de olsa, bütün kadınlar güçlü ve ünlü erkeklerden, iktidar sahiplerine hoşlanırlar diyecektin. İtiraf edin ki, siz de oryantalist önyargılarınızdan cesaret aldınız bana ilk yaklaştığınızda. Doğuda kadınlar, erkeklerini odalıklar gibi şehvetle bekleyen dişilerdir değil mi? O doğu uzak değil, bizim doğumuzda olsa. Sonra alındığımı, pusluğumu görüp, yine de çölde susuz kalmışken önüme çıkan bir pınardı yaşadığımız. Beni istediğiniz için, beni seçtiğiniz için teşekkür ederim diye tamir edecektin sözlerini. Sen değil, hep siz dedin, ısrarla ve inatla. Sorduğumda belki de kendimi sakınmaya yönelik bir alışkanlık, bir korunma yöntemi diye açıkladın. Kürtçe sen demeyi öğrendim. Kimlere sen diyorsun, duymaya, anlamaya çalıştım. Yaşlısı, genci, işçisi, esnafı, belediye başkanı, parti başkanı, kendi halkın, hepsi sendi. Bizler, ötekiler hep sizdik. Seninle benim değil, sizlerle bizlerin arasında itiraf edilmeyen yabancılık, uzaklık, dilsizlik sevişirken bile aramızdaydı. Bunu benim değil senin, bizim değil sizin yarattığınızı söylediğimde siz deyişindeki vurgu daha bir sertleşti gibi geldi bana. Tanıdığım çiftlerden söz ettim. Kürt-Türk, Las-Çerkez, Türk-Ermeni çiftlerden. Sıradan, harcı alem söylemlerle ezbere bildiğin lafları tekrarladım sana. Dil, din, ırk ayrılıklarının insanları ayırmaması, düşmanlaştırmaması gerektiğini söyledim sanki bilmezmişsin gibi. Anayasanın başlangıç ilkesi gibi konuştunuz dedin, şakayla alay arası bir tonla. Sonra ekledin. Ama siz benden daha iyi biliyorsunuz ki uygulama kitaptaki gibi olmuyor. Haklıydın, sustum. Bir başka dilden söz ettin sana. Ötekileştirmeyen, farklılıkları ayrılık yapmayan, siyasetten, iktidardan, çatışmadan arınmış yeni bir dilden. Önce kendi dilimi bulmadın, kendim olmadan nasıl yeni bir dil yaratırım diye sordun. Cevabım yoktu, sustum. Her şeyi bu kadar güçleştirdiğin için öfkelendim sana. Hırsımı sevişmelerden aldım. Sana sahip olamayacağımı anladıkça bedenini köleleştirmeye çalıştım. Bir ölçüde başardım da. Arzunu kamçaladım, cinselliğini sömürdüm, bedenime bağımlılaştırdım seni. Düşündükçe bunun da bir çeşit ırza geçmek olduğunu anladım, kendimden utandım. Ama ben seni sevdim. Karımı sevdiğim gibi, içimde duyarak sevdim. O benim parçamdı, sen de parçam ol istedim. Seninle aşkın dilinde buluşabiliriz sandım. Başaramadım, başaramadık. Aşkta, sevdada bile buluşamayacak kadar ayrı mıydı dillerimiz? Geç oldu, artık gidin diyor Cihan. Ömer'in yanağını okşuyor. Aynanın karşısında yan yana duruyorlar. Genç kadının alımlılığının orta yaşı geçmiş erkeği gölgelediği bir resim gibi. Şehre inen nişanlı çiftlerin ya da evci çıkmış askerciklerin manzaralı fon perdesi önde çektirdikleri hatıra fotoğraflarını andırıyorlar. Arkalarında İstanbul manzarası ya da masal kuşları ile cennet çiçekleri değil, beyaz duvarın boşluk duygusu var. Kalın ve güzel sesiyle bir türkü mırıldanıyor Cihan. İkimizin resmini de çıkarsınlar yan yana. Türküyü hatırlıyor. Suça bulaşmış, jandarma tarafından yakalanmış iki aşığın hikayesi değil miydi? Aynanın kapaklarını hırsla kapayıp kadına sarılıyor. Gitmesem ne olur? Bir şey olmaz tabii ama dernekte toplantı var bu gece. Üstelik ben de konuşmacıyım. Yine hangi bölücü dernek bu canım? Nasılsa bu defa zararsız bir dernek. Bir kadın derneği. Devlete yakın. Kaymakamın karısı bile destekliyor çalışmalarını. Bu yüzden de bizim kadınlar geri duyuyorlar. Ama bu akşam gelirler ben konuşmacıyım diye. Konu ne? Konu ana çocuk sağlığı. Asıl sağlık ocağındaki ebe hemşire konuşacak. Ben destek birliği olarak bulunacağım. Bizim kadınlar da gelsin diye bir çeşit figüranlık. Aslında kadınların derdi doğum kontrolü. Gençler hele de oğlan doğurduktan sonra fazla çocuk istemiyorlar. Ama spiral gibi doğum kontrol yöntemlerinden de korkuyorlar, güvenmiyorlar. Kürt nüfus artmasın diye doğum kontrolü falan derken kısırlaştırılacaklarından korkuyorlar. Yok artık. Var artık Ömer Eren. İnsanların güveni bir kez sarsıldı mı, kendilerini bu kadar kıstırılmış, ezilmiş, çaresiz hissettiler mi? Doğruya da yanlışa da inanırlar. Korku kötü düşünceli yapar insanı. Ben kadınlarımızı anlıyorum. Aslında hiçbiri çok çocuk istemez. Kürt nüfusu artsın falan diye bir dertleri de yoktur. Bunlar siyasetçilerin dertleri, iktidar peşinde koşan erkeklerin. Ama doğuramaz oldular mı, hele de erkek çocukları yoksa üstlerine kuma gelir anında. Kumayı kimse istemez. Karışık işler bunlar, bana göre değil. Peki sana nasıl güveniyor devlet? Güvenmiyor ama muhtaç. Yerli halkla ilişki kurabilmek için beni kullanıyor. Birbirimizi kollayarak kendi yolumuzda küçük adımlarla yürüyoruz. Kaymakamın karısı ile komutanın karısı, bir de dışarıdan tayinle gelen öğretmen hanımlar, hemşire, ebe kızlar sadece birbirlerini konuşmak istemiyorlarsa bana ihtiyaçları var. Benimse bizimkilere bir şeyler aktarmaya ihtiyacım var. Birbirimizi idare edip gidiyoruz işte. Sesindeki bıkkınlığı, kıstırılmışlık duygusunu hissediyor. Bırak kadınlara akıl vermeyi, doğum kontrolünü falan kadınım. Bana, bize bir çocuk doğur. İtik oğlumun yerine koyacağım bir Kürt-Türk çocuğu. Aşkın ortak dilin, umudun, geleceğin çocuğu. Neden yitik oğlum dediniz? Soru yüklü sesi şimdi sadece bıkkın değil, kederli de. Ömer ağzından çıkan sözcüklerin anlamını kavruyor birden. Allak bullak oluyor. Kendini bir ihanet yumağı gibi hissediyor. O ana kadar değil, şimdi bu sözleri söyleyince oğlunu gerçekten yitirmiş gibi oluyor. Oysa buralara biraz da onu aramaya gelmiştim. Mahmut'un babasıyla konuşurken, bilge adamın yüreğimde açtığı yoldan gidersem oğluma kavuşabileceğimi sanmıştım. Elif'i de Cihan'la sevişirken değil, bu sözlerle aşağıladım. Sildim sanki içimden. Nasıl deniyordu hain Cihan'ın diliyle? Şahin, duru, caş, yitik oğlum deyip Cihan'dan onun yerine bir çocuk isterken, gerçekten yitirdim Deniz'i, öldürdüm. Elif'i de öyle. Kendi gerçeğini, özünü, değerlerini yitirdiği, sözü aramaya, yuhup arınmaya geldiği bu yabancı ülkede büsbütün mü şaşıracak yolunu? Sirenlerin sesleriyle büyülenenlerden söz etmişti mitoloji bilgisini göstermeye çalışan kaymakam. Kayalıkları çarpıp parçalanmaktan korunmalıyım. Darma dumanım, pusulasızım, yalnızım. Cihan'a cevap vermiyor. Dudaklarını kadının alnına değdiriyor usulca. Hiç böyle sevmemiştim. Toprağı sever gibi, gökyüzünü, denizi, dağları sever gibi, kendimi sever gibi. Öylesine doğal, kaçınılmaz, tartışılmaz. Hayır, yazamadığı kitaplardan bir cümle değil bu. Bir roman kurgusu değil. Yaşadığının ta kendisi. Deli divane, sırılsıklam aşık, 18'indeki delikanlının kabına sığmayan coşkusu, göğsünde, boğazında, kafasında, parmaklarının ucunda durmaksızın pırpır eden bir kuş. Ne evveli var, ne ahiri, ne zamanı, ne mekanı. Sevişirken bedenleri eriyor, yok oluyor sanki. Serapa duygu. Sessizce yan yana dururken ikili bir türkü. Konuşurken sözün kayalara çarpıp geri dönüşü. Sonra Cihan'dan koptuğu, onsuz kaldığı zaman içine düştüğü boşluk, anlamsızlık. Cihan'la birlikteyken hiç sorulmayan, hiçbir dilde karşılığı olmayan, kendisiyle baş başa, yalnız kaldığında beyninde ve yüreğinde bütün dillerden ve seslerden çınlayan soru. Neden buralardayım? Neyin peşindeyim ben? Nereye gidiyorum? Kendine şaşıyor Ömer. Tanıdığı, sevdiği bütün kadınlardan, hele de Elif'ten, yüreğinin hiç kopmayacağını düşündüğü karısından özür dilemek istiyor. Hayır, başkasını sevdiği için değil. Cihan başkası değil ki. onlara aşk diye, sevgi, arzu diye sunduklarının onları değil kendini kandırdığı bir yalan olduğunu kavradığı için. Hayatına girip çıkmış onca kadın, şöhretin, başarının büsbütün şişirdiği erkek egosunun tatmininden başka neydi ki zaten? Ama Elif başkaydı. Kuşku duyulmayan bir devrimin peşinde dolu dizgin koştuğumuz gençlik yıllarının sağlam ve güvenli kucağıydı. Ortak aklımız, sırtımı dayadığım Çınar, oğlumun annesiydi. Uzun zamandır artık aşk değildi, vazgeçilmezlikti, zorunluluktu. İçi ezilerek düşünüyor bunları. Ama artık suçluluk duymuyor. Elif anlar bunu. Bu duygunun kendine karşı olmadığını, onu eksiltmediğini, küçültmediğini anlar. Cihan'a duyduğum atsız, tarifsiz, karşı konmaz çekimin kendi yerini, kendi anlamını perçinlediğini, içime daha güçlü yerleştiğini anlar. Anlar mı gerçekten? Hayır. Hiçbir erkek, hiçbir kadın anlamaz. Anlasa da kabullenmez. Kendimi rahatlatmak, günü yaşamak için uyduruyorum bunları. Böyle olsun istiyorum. Gerçeklere direniyorum. Cihan karımı hiç sormadı. Onun için önemi yok. Benim de fazla önemim yok zaten. Kıskanmıyor. Çünkü sevgiyi, tutkuyu bir başka kadınla paylaşır gibi hissetmiyor kendini. O anı yaşıyor, yaşatıyor. Sonra kalın siyah kaşlarının ardında saklanan, asla açık etmediği, daracık bir kapı, küçücük bir pencere aralamadığı kendi dünyasına dönüyor. O dünyanın gerçeklerine, sırlarına, korkularına ulaşmak, Jiyan'ı çözmek, yabancıların harcı değil. Tıpkı bu şehir gibi. Yapması gereken büsbütün batmadan, kapılmadan, dönüşsüz eşiği atlamadan, Jiyan'ın çekim alanından da bu korkulu, büyülü, yabancı kentten de hemen kaçmak biliyor. Küçük valizini alıp ilk otobüse binse, en yakın havaalanından kendi dünyasına, kendi ülkesine kalkan ilk uçağa atlasa, kendine geri dönse, karısına, hala yaşama döndürme umudu olan oğluna, imza günlerinde kuyruk olan okurlarına, imaj ve üslupta şişinen kendilerinden hoşnut ve küstah kalem ve laf erbabı çevresine, alkolün avutuculuğuna, boşluğun rehavetine, yaşamının anlamsızlığına geri dönse, henüz çok geç olmadan, içindeki ve dışındaki dönüş yolları hepten kapanmadan. Dönmeyeceğini, bu soruların umarsız bir vicdan yıkama çabası olduğunu pekala biliyor. Biliyor da kendini kandırmaya çalışıyor. Jiyan'a değil, Mahmut'a, Zelal'e, dağlara, bölgeye, kente kabahat buluyor. Aklını çeldiği, baştan çıkardığı için. Bazen düşünüyor, Jiyan'ı koy İstanbul'un ortasına, taşralı güzelce bir kadın olur olsa olsa. Hele de bir konuşmaya başlasa, öteki ülkeden gelmiş bir bacı. Ama bu topraklarda, bu gökyüzünün altında, bu karlı dorukların gölgesinde, etrafını sis gibi saran sırlarla, başının üstünde taş gibi taşıdığı görünmez haliyle, törenin ve dağların yüzyıllardan süzülüp gelen gücüyle, Jiyan oluyor, hayat oluyor. Kapısını araladığı bu yeni hayatı seviyor Ömer. Onunla tükenmişliğinden yeniden doğuyor. Sanki yıllar öncesine dönüyor. Gençliğe, umuda, belki de yitirdiği söze. Kentin derinliklerine sızmaya, ruhuna varmaya, çığlığını duymaya çalışırken kentle Jiyan birbirine karışıyor, birbiriyle örtüşüyor. İkisini de sarıp sarmalayan, erişilmez kılan sır, aşık da olsa, dost da olsa, yabancıya kendini ayan etmiyor. Tam perdeyi araladığını sandığı anda kent ve kadın kendi işlerine kapanıyorlar. Sıradan bir kent, sıradan bir kadın kimliğine bürünüyorlar. Yabancı, delemeyeceğini hissettiği kabuğun dışında kalıyor. Ya da yabancıya öyle geliyor. Oysa görünüşte Jiyan da kent de öylesine kucaklayıcı, davetkar, sokulgan ki. Ömer bazen kendisinden kuşkuya düşüyor. Bütün bunları yazıyor muyum yoksa? Ben antropoz krizinde 50'lerinde bir erkek, Jiyan dul bir kasabalı kadın, kentte yoksul, geri, pejmürde bir doğu kentinden mi ibaret? Bir aşk masalı, bir doğu efsanesi mi uyduruyorum tükenmişliğimi yenebilmek, yaşamın sıkıcı rutinini aşabilmek, yeniden yazabilmek için. Sokaklarda dolaşıyor, başıboş köpekleri okşuyor, esnafla selamlaşıyor, kahvede oyalanıyor. Kahvesini şekersiz içtiğini, yanında da bir bardak su istediğini kahveci biliyor artık. Yazarımız gelmiş diye seviniyor. O güne kadar adını hiç duymamış, tek bir kitabını görmemiş olanlar bile yazarımız diyor, yazarımız işitiyorlar. Öğrenciler gelip imza istiyorlar. Kitaplarını bulamadıkları için okul defterlerini ya da kızlar hatıra defterlerini atıyorlar imzayı. Sevinçle kıkırdaşarak ayrılıyorlar yanından. Hiç adeti değilken sırf sohbet edebilmek için berberde tıraş oluyor. Belediyeye uğruyor, belediye başkanıyla konuşuyor. Kültür ve Dayanışma Derneği'ne gidiyor, sonra dengeyi kurmak için kaymakamla çay içip yakınmalarını dinliyor. Komutan iki laf edip bir kadeh içmeyi rica ettiğinde daveti geri çevirmiyor. Akşam olup karanlık bastırdığında yazın ortasında kar maskeli, arazi giysili, silahlı, ürkütücü özel tim çarşı meydanına açılan sokaklarda gündelik korku gösterisine başladığında ilk günkü gibi ürpermediğini, alıştığını hissediyor. Hepsi şehrin ve sırrın bir parçası, bilmecenin çözümünün anahtarları. Bir tek şehrin kedilerini tanımıyor henüz. Kediler sokaklarda, dükkanlarda, duvarların üzerinde, kapı önlerinde, her yerdeler. Yaklaştığınız mı kayboluveriyorlar. Havaya karışıyor, görünmez oluyorlar. Sırrın taşıyıcıları kediler mi yoksa diye düşünüyor bazen kendisiyle dalga geçerek. Elif'in hoşuna giderdi bu düşünce. O kedicidir. Bir semti kedilerini tek tek tanımadan, huylarını suylarını bilmeden gerçekten tanıyor sayılmazsın. Oraya tam yerleşmiş sayılmazsın derdi Elif. Kedileri tanıyamadım. Buralı olamadım henüz. Kediler şehrin ve Cihan'ın sırlarını fahş etmiyorlar. Bıyıklarını titreşimlerinde saklıyorlar. Buralara dair bir kitap yazmak için geldiği söylentisini komutandan otelciye, kaymakamdan kasetçiye, örgütten askeriyeye herkes inanmış görünse de aslında kimsenin inanmadığını, kendisi hakkında herkesin farklı bir hikayesi olduğunu biliyor. Ben de onlar için sırrım. Peki ya Cihan? O biliyor mu, anlıyor mu neden buralarda olduğumu, neden birkaç günde ayrılıp gitmediğimi? Neden buradasın diye sormamıştı hiç. Zaten pek soru sormazdı Cihan. Bir keresinde olup bitenlerle başa çıkamadığı bir an kendi kendine yüksek sesle ben neden buradayım diye sorduğunda aramak için, bir de yüreğinizi yıkamak için demişti. Neyi aramak için? Eksik olanı, sahip olup da yitirdiklerinizi. Sahip olup da yitirdiklerim, gençliğim, heyecanım, özverim, devrim hayalim, daha iyi bir dünya düşüm. Hani bütün dünyayı, bütün insanları kurtaracaktık ya. Yenilen, yabancılaşan, yüreğimden kayıp giden oğlum. Bir de söz. Yüreğimi neden yıkamak istiyorum? Kiri nedir yüreğimin? Kiri değil, de pası diyelim. Kendinizi okurlarınıza, kitaplarınıza, adınızın büyüsüne kaptırmışsınız. İmzanız koza olmuş size. Sıcacık, yumuşacık sarıp sarmalamış. Sizi insanın acısından uzaklaştırmış. Merak ettim, kitaplarınızı yeniden karıştırdım. Yoksulluğu, açlığı, mazlumu, mağduru, işçiyi, ezilen ama direnen insanı yazarmışsınız ünlü olmadan önce. Baktım artık bunları yazmaz olmuşsunuz. Aşkın, insanın psikolojik derinliklerinin, yabancılaşmanın postmodern romancısı. Doğu Batı sorunsalının yazarı diye ünlendikçe kitaplarınız daha çok satmaya başlamış. Ama siz kendi ikliminizden, kendi kaynağınızdan kopmuşsunuz. Yabancılaşmışsınız. O zaman da İçten içe kızmış, öfkelenmiş, bir yandan da bu pervasız kadına hayranlığı artmıştı. Ama ben sadece roman yazmıyorum ki, gazetelere filan yazdığım yazılarda o dediğim konuları hep işliyorum. Edebiyat başka bir iş. Romanda ideoloji kesecek halim yok. Okur bundan hoşlanmaz. Kimse okumayınca vermeye çalıştığım insan ve vicdan mesajında kimseleri ulaştıramamış olurum. Savunmaya geçtiğini fark edip utanmış, diklenmişti. Haksızlık etmiyor musun Cihan? Yeri geldiğinde hiç kaçınmadım doğruları savunmaktan. Yeri geldiğinde evet. Ama bir konunun ne zaman yeridir, ne zaman değildir diye ölçüp biçmeye başladın mı, artık o konunun dışına çıkmışsın. Arana mesafe koymuşsun, yabancılaşmışsın demektir. Hakem olmuşsundur artık. Açlıkla tokluk, ölümle yaşam, sevgiyle nefret arasında hakemlik olur mu? Bir de doğruları savunmak dediniz ya. Doğruları savunmak dışarıdan bakmaktır. Doğruları savunmak değil, yaşamak gerekiyor. Yüreğin kirlendikçe dediğim bu mu? Söz maksadını aştı galiba, bağışlayın. Ben hep biraz kaba konuşuyorum. İçimden geldiği gibi dümdüz. Ne kadar seversem o kadar açık, bazen de kaba. Sizi seviyorum ben. Bu yüzden diyorum ki kendi yüreğiniz kendinizi kaldırmıyor. Pasını silmek, ışımak istiyor. Bu yüzden buradasınız. Hem de doğru yerdesiniz Ömer Eren. Batının pınarları kurudu. Oralarda arınmak kolay değil artık. Bizim buralarda hala gürül gürül akan bir su var. Kardeş kanı da karışsa zaman zaman, serin sağaltıcı bir su. Hele de kandan arındırabilirsek. Bu pınarda yıkanmaya geldiniz, bilerek ya da bilmeyerek. Sağaltıcı bir pınar aradığım doğru. İçimin kuruluğunu, kurumuşluğunu, susuzluğumu giderecek, yüreğimi yuğup yıkayacak terin bir su. Belki de haklısın, suyu aramaya geldim buralara. Ama şimdi pınarın burada olduğundan pek emin değilim. Bu iklim fazla sert. Üstelik de senin deyiminle sulara kan karışmış. Akan su pislik tutmaz derler. Sonra konuşmanın çok ağırlaştığını fark etmiş. madem pınarlardan konuştuk, sizi pınarımıza alabalık yemeğe götüreyim demişti. Yaylaları falan kapattılar ama gündüz soğuk pınara gidilebiliyor hala. Müteşebbis vatandaşın biri 2-3 masa koymuş, bir de alabalık havuzu yapmış suyun başına. Bizim insanlarımız severler böyle şeyleri. Turizme de heveslidirler. Bakmayın siz. Bugün bu saatte kimseler yoktur o taraflarda. Halk kırsala çıkmaktan, merkezden fazla uzaklaşmaktan çekiniyor zaten. Üvey ablamla eniştemi de alalım. Sizce sakıncası yoksa? Dul bir kadın bir erkekle yalnız görünmemeli orada burada değil mi? Bu erkek yazarımız da olsa. İki ayrıntı takılmıştı kafasına. Ablam değildi, ısrarla, vurguyla üvey ablam demesi. Bir de yazarımız derken sesindeki hafif alaycı tını. Yol boyu üvey abla ile enişte soğuk bunların güzelliğini anlata anlata bitirememişlerdi. Cennetten bir köşe, bir doğa harikası. Ah şu savaş bir bitse, sulh sükun gelse, memleketimiz cennettir Ömer Bey. Her yanını gösterebilsek, burası için bir roman yazarsınız, inanın. Turizm gelişse, halk biraz nefes alır. Ne fabrikamız var, ne de meramız, tarlamız kaldı. Hayvancılığı da bitirdi savaş. Kaçakçılık, mafya, terör aldı yürüdü. Aç insandan namus bekleme beyim. Aç adamın umudu da yoktur, namusu da. Aç adam ne yapacak? Ya dağa çıkacak, ya korucu olacak, ya kaçakçılığa yazılacak. Cihan suskundu, düşünceli, hüzünlüydü. Bu geziyi önerdiğine pişman gibiydi. Sanki günlerdir uykusuz kalmış, tükenmiş bir hali vardı. Cennetimizi bile paylaşamayacağımızı, yabancılığımızın artacağını belli etmeseniz, kendinize bile itiraf etmeseniz de bizi küçümseyeceğinizi, bize acıyacağınızı anlamıştım, diyecekti daha sonra. Alıngan bir sesle, gözleri dolu dolu. Güzel bir gündü aslında. Gökyüzü alabildiğine maviydi. Küçük beyaz bulutlar güneşi engelleyemiyordu. Ne ticareti yaptığını anlayamadığı eniştenin siyah cipi ana yoldan ayrılıp taşlı tozluk bir kır yoluna saptı. Şehrin yoksulluğunun, bakımsızlığının, yıkıklığının içinde kimisi zırhlı, kimisi siyah camlı, belki de zırhlı lüks cip bolluğu Ömer'i ilk günden beri şaşırtmıştı. Hem güvenlik hem prestij içindir, hem de iktidar semboldür diye açıklamıştı Jiyan. Ömer'in şaşırdığını görüp, burada sokakta rastladığınız lüks arabalara, bilmem kaç beygir gücündeki son model ciplere, büyük şehirlerde bile zor rastlarsınız. Türkiye'nin en yoksul, en geri bölgelerinden birinde olduğunuza inanamazsınız demişti bir konuşma arasında komutan. Şimdi böyle bir ciple, çalılarla ve yer yer bodur fidanlarla kaplı yolda giderlerken. Buralar 10 yıl önce hep koruluktu, ormandı diyor enişte. Yine boş bulunup soruyor. Ne oldu sonra? Sessizlik. Allah kahretsin, lafımı öpeyim. Ah anladım, hep unutuyorum, affedersiniz. Unutmuyorsunuz diyor arkada, yol boyunca sessiz oturan Jiyan. Özür dilemenize de gerek yok. Hayır, unutmuyorsunuz. Unutmak için bilmek gerek. Zaten hiç kaydetmediniz ki unutasınız. İnsanın yaşamadıkça ta içinde duyamayacağı şeyler vardır. Televizyon ekranlarında görülenler eninde sonunda resimdir, sanaldır. Bizim bütün yaşamımız da olsa sizler için uzak bir yerlerde olan kötü şeylerdir. Yalnız kaldıklarında bağışlayın beni diyecekti. Aramızdaki o şeye dayanamıyorum. Bizi ayıran çizgiye. Kabullenemiyorum, öfkeleniyorum. Jiyan'ın saldırgan sözlerinin ağırlığı çöküyor arabanın içine. Olduğundan daha uzun gelen bir sessizlik. Kız doğdu diyor üvey abla. Biz şeytan geçti deriz diyor Ömer. Cip toprak yoldan sapıp susuz bir dere yatağında ağır ağır ilerlemeye başlıyor. Ömer'in asker mi, sivil mi anlayamadığı silahlı kişiler önlerini kestiğinde Ömer'den başka kimse heyecanlanmıyor. Burada herkes her şeye alışık. Olağan dışı olağanlaşmış. Olağanüstü hale ne gerek? Haller zaten hep olağanüstü. Telaşlanmayın. Her zamanki kontrol diyor enişte. Bunların da işi zor. Herkes önce can kaygısında. Bizi tanırlar ama tanımadıkları bir araba görseler, inanın onların da yüreği hoplar. İnsan insandır beyim. Herkes can taşıyor. Herkes korkar. Hepimiz korkarız. Bize iyi davranırlar diyor Jiyan. Şimdi karşılıklı selam kelamla bağlayacağız işi. Biz de bölgenin eşrafı sayılırız. Ortak işlerimiz bile vardır devletle, askeriye ile. Buradan eşek üstünde bir gariban geçse, o zaman kibarlıktan eser kalmaz. Cip duruyor. Ağır silahlı adamlar yaklaşıyorlar. Misafirimizi soğuk pınara götürüyoruz diyor enişte. Yazarımızdır. Bölgemizi tanımaya gelmiş. Komutanın dostudur. Kürtçe bir şeyler söylüyor sonra. Kimliklere şöyle bir bakıyorlar. Tamam, geçin. Yabancı pasaportlu kimse yok değil mi aranızda? Yabancı kim olsun? Bey yazarımızdır. Belki duymuşsunuzdur adını. Ömer Eren. Buraları tanımaya, yazmaya gelmiş. Bize emanettir. Adam etkilenmişe benzemiyor. Bu yazarlar ne yazar bilemeyiz. Komutana göre hava hoş. Bir yamukluk olsa, başına bir iş gelirse komutan değil bizler sorumlu tutuluruz. Etraf bugünlerde yine hareketli, karanlık bastırmadan döneceksiniz. 21. ayrımın sonu. Sayfa 248.